Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyoda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün gündemimizi Kudüs'e ayıracağız. Ergün Yıldırım Bey'in hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı Siyasal Yahudilik ve Siyonizm Patolojisi başlıklı yazısında da Yahudileri konuşacağız. Yahudilerin Siyonizm patolojisi adını verdiği hocamızın o psikolojilerini konuşacağız. İçinde bulundukları parya dini konseptinden ya da o kendilerinin asırlar boyu Hristiyan aleminde ve daha önceki kadim kültürlerinde firavunlardan gördükleri bu kölelik algısını daha sonra belki Hristiyanların da yardımıyla İsrail Devleti'nin 1948'de kurulmasını da yine Ergün Bey yazısında bir şekilde Hristiyanların günah çıkarması olarak nitelendiriyor yazısında. Bu parya dininden kurtulup daha sonra başta Müslümanlar olmak üzere dünyayı bir köleleştirmeye, bir paryalaştırmaya doğru gidişini konuşacağız Yahudilerin. Bu psikolojilerini konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde de Kudüs konusunda dünya ne yapıyor, nasıl bir tepki verdi? Arap dünyasının bu tepkisizliği ya da Arap dünyasının gelecek günlerde Kudüs konusunda hangi siyaseti benimseyeceklerini burada tespit etmeye, konuşmaya çalışacağız. Bugün konumuzu Kudüs'e ayırdık. Güncel bir konu, sıcak bir konu. İçimizde bir yara, bir dert çünkü Kudüs. Müslümanlar için neredeyse bir haftadır Kudüs'le yatıp Kudüs'le kalkıyoruz. Bütün programımızı buna ayırmaktan da geri kalamadık sevgili dinleyiciler. Hocam, hafta sonu Yeni Şafak'ta Siyasal Yahudilik ve Siyonizm Patolojisi adında bir yazı kaleme aldınız.
Evet.
Burada Karl Marx'ı ve Max Weber'i örnek vererek başlıyorsunuz hocam. Marx bir Yahudi sorunundan bahsediyor ve bu Yahudi sorununu Yahudilerin materyalizm ve sekülerleşme ile aşabileceklerini söylüyor Marx.
Evet.
Max Weber de, Alman sosyolog Max Weber de Yahudiliği bir parya dini diye açıklıyor ve bu paryalıktan nasıl kurtulduklarını ya da kurtulmaya çalıştıklarını izaha çalışıyor. Ben öncelikli olarak dinleyicilerimizin dinler tarihi açısından Yahudilikle ilgili birçok şey bildiklerini, duyduklarını biliyorum ama
evet,
özellikle Marx ve Max Weber açısından Yahudilik nasıl değerlendirildi sosyoloji tarihinde?
Evet.
Bu konuyu biraz açabilir miyiz acaba?
Şimdi tabii burada bizim aslında birinci derecede amacımız Marx'ı ve Weber'i anlatmak değil, ama onların çalışmaları üzerinden giderek Yahudi toplumunun tarihsel sosyolojisini ortaya koymak. Çünkü Yahudilik dediğimiz fenomen nedir ve tarih içinde bu hangi sosyolojilerle, hangi psikolojilerle kendisini ortaya koydu, onu anlamak ve böylece bugün gösterdiği tepkiler, refleksler, yaptığı örgütlenmeler, dünya üzerinde var olma biçimi, bunu da anlamaya çalışmak.
Evet.
Ve bunu yapmaya çalıştığımız zaman da hakikaten Yahudilik üzerine birçok çalışma var ve bunlar bize ışık tutuyor belli oranlarda. İşte bunların bir kısmı Yahudileri sadece tasvir ediyorlar, anlatıyorlar. Ama bir çözüm üretmiyorlar aslında. Siyasetçiler daha çok aslında bu çözüm üretme konusunda bir takım adımlar atıyor. Marx Yahudi sorununu kavramlaştırıyor ve bununla ilgili bir kitap yazıyor. Bu adı taşıyan bir kitap yazıyor. Yahudilik sorunu var diyor Avrupa toplumlarının. Bir Yahudi sorunu var.
Evet.
Bu Yahudi sorununu diyor aşmamız için diyor onların da sekülerleşmesi gerekiyor. Yani onlar kamusal alanda dini simgelerinden, kurumsallaşma arayışlarından, bütünüyle ilerleme sürecinden, ilerlemeyle beraber vazgeçecekler. Sekülerleşme ve materyalizmle beraber kapitalizmle bir yönüyle bütünleşecekler. sonuçta Yahudilik diye bir sorun kalmayacak.
Evet.
Bu tabii çok büyük tepkilerle karşılanıyor.
Yani bir nevi çünkü kendi bu, dinlerinden vazgeçsinler.
Evet, bir yönüyle
diyor.
Bu Yahudiliği toptan yok saymak
tasfiye
demek yani.
Etmek
çünkü
lazım diyor.
Marx'ın teorisine göre zaten ilerlemeyle birlikte dinler önemini tamamıyla kaybedecek ve dinlerin toplumda herhangi bir farklılığı yansımayacak, gözükmeyecek.
Evrimci bir din şey, anlayışı var yani
evet,
Marx'ın hocam.
Evet bu var. Dolayısıyla böyle olduğu zaman da dinin kendisi kalmayınca ondan gelen sorunlar da olmaz.
Evet.
Böyle bir bakışı var. Fakat Weber'in tespiti çok daha önemli. Hakikaten Weber tarihsel sosyoloji çerçevesinde dinleri mukayeseli önemli araştırmalar yapmış. Antik Çin dini, Yahudilik dini,
İslamlık
dini,
ilgili.
İslam'la ilgili. Mesela İslam'a işte küçük tekke, burjuvazi ve cihat dinidir diyor.
Evet.
Yani bunları daha çok tespit etmeye yönelik yaklaşımları var. Yahudilikle ilgili tespiti de çok ilgimi çekti. Yani diyor ki Yahudilik tarih içinde Paryalıların bir dini olarak var oldu. Şimdi sosyologlar dini toplumları merkeze alarak yorumluyorlar. Weber de bunu yapıyor. Ve
evet.
Dolayısıyla Yahudilere baktığı zaman köle halinde tarih içinde yaşamışlar. Fraun dönemi öyle, Roma dönemi öyle. Weber'in yaşadığı işte 18. yüzyılın son, 19. yüzyılın sonlarına doğru hala Yahudilerin Avrupa toplumunda haklarından bahsedilemiyor.
Evet.
Tarih içinde bir parya dini olarak var olduğunu ifade ediyor. Yani bu normatif din değil de toplum içinde Yahudilerin pratiklerinde paryalık var ve bu paryalığın etkisiyle Yahudilik kendisini yeniden üretiyor ve parya oluyor, köle oluyor. Nitekim biz bunu Kur'an-ı Kerim'de de görüyoruz. Mesela Hazreti Musa onları alıp götürmek istediği zaman Mısır'da o orada Hazreti Musa'ya diyorlar ki sen git Rabbinle savaş. Şimdi bu hakikaten bir savaşma yeteneğini kaybetmiş, tamamıyla paryalaşmış bir bilinçten çıkabilecek bir sözdür.
Evet.
Nitekim İbn Haldun da öyle yorumluyor. Diyor ki onlar diyor Firavun'un hakimiyeti altında yaşadılar, köleleştiler. Tamamıyla direnme güçlerini, yeteneklerini kaybettiler.
Efendilik yeteneğine ondan bile haberdar
evet,
değiller.
Haberdar değiller. Şimdi bu Yahudilerin toplumsal tarihinde devam ediyor. Romalılar döneminde de devam ediyor. Hep diaspora dediğimiz teori de buradan ortaya çıkmış.
Yahudi milletinden
Yahudi,
çıkıyor.
Tabii Yahudilerin kendi topraklarından sürgün edilmeleri başka yerlerde de hep böyle gizli işte o efendim yasaklı baskı bir dünya alt içinde yaşamaları, kendilerini temsil edememeleri durumu var. Bu hakikaten bir paryalaşmadır. Bir tek istisna burada aslında Osmanlı toplumsal dönemidir. İslam toplumlarındadır. Mesela Endülüs'te Yahudiler Müslümanlarla beraber topyekün sürüldüğünde
1497.
Evet. Sürüldüğünde Kanuni Sultan Süleyman onlara kucak açıyor. Onlar geliyorlar.
Evet.
Osmanlı'da da bakıyoruz. Yani bugün hala Endülüs'e gidelim. Hala Endülüs'te Müslümanların camileri de kapalıdır. Yahudilerin de havraları sadece müzeye çevrilmiş. Yahudiler orada bir çözüm bulmuşlar. Kendi havralarını müzeye çevirmişler. Fakat sonuçta yine de hiçbir havra açık değil. Bizim Osmanlı toplumuna bakalım değil mi? Yani
evet, evet.
İstanbul'da hala havra vardır. Açıktır
evet,
yani ve tarihi evet. yerlerdir yani.
Evet.
Yeni yapmış değiller.
Hocam Yahudilerin İspanya'dan sürülmesindeki en büyük sebeplerden birisinin de Katolik inancını dönüştürme ya da Katolik inancını etki altına alma sebebinin gösterildiğinde burada paylaşalım yani.
Evet zaten Katoliklik adı evrensellik demek. Mutlak hakikat kendisi başka bir şeyin varlığına imkan vermiyor. Ya Katolik olacaksın ya da yok olacaksın diyor yani. Buralarda gözükmeyeceksin.
Evet.
Nitekim Yahudilerin de Müslümanlarla bir kısmı görünürde Katolik oluyorlar. Moriskonlar deniyor
evet,
Müslümanlara
evet.
o dönemde. Yahudiler işte dönme deniyor. Gizliden bunu yapıyorlar. Fakat burada Yahudilerin karakteri hakikaten ciddi anlamda köleleşen bir karaktere dönüşüyor. Kur'an'ın tarihine baktığımız zaman Yahudili anlatımıyla da bunu görüyoruz. Yani onlar işte sözlerine durmuyorlar. Allah diyelim işte Hazreti Musa aracılığıyla onları kölelikten çıkarıyor, götürüyor. Hazreti Musa Tur-i Sina'ya gidiyor. Allah'tan vahiy alıyor, geliyor.
Döndüğünde tekrar pagan oluyor.
Bambaşka bir toplum olarak görüyor tekrar.
Evet.
Onları götürüyor çölde, en güzel nimetlerle nimetlendiriyor. Allah onu nasip
Helvalar,
ediyor.
Helvalar bıldırcın etleriyle.
Evet. Onu yine beğenmiyorlar.
Cumartesi
hadisesi var. Yani balık, Allah diyor balık avlamayın cumartesi. Onlar avlamıyorlar ama önünü tutuyorlar ve balıkları sonra ikinci gün alıyorlar. Dolayısıyla böyle hakikaten tarih içinde toplumların karakterleri oluşuyor.
Evet.
Bu toplumların karakterleri tabii tarih içinde oluşup hep aynı kalmayabiliyor. Zaman zaman dönüşebiliyor. Yahudilik de tarih içindeki bu karakteriyle ciddi anlamda bir parya bilincine dönüşmüş ve 19. yüzyılda bu paryalaşma bilinci farklılaşma yaşamış. Bir farklılaşmayla, bir yeni durumla karşılaşmış. Yani Avrupa'daki işte insan hakları, modernleşme, bireyliliğin öne çıkması, özgür düşüncenin meydana gelmesi, Katolikliğin o hakimiyetine son verilmesi.
Hocam şu,
Yahudilere biraz nefes aldırmaya başlamış.
Şu da nefes de aldırıyor. Belki artçı sebepleri de görüyor sanki Yahudiler. Yani 1789 Fransa ihtilalinde bir şekilde Yahudi oligarklar rol oynuyorlar.
Evet.
Bolşevik devriminde Rusya'da rol oynuyorlar. Hatta finanse ediyorlar.
Evet.
Hani sizin de o yazınızda bahsettiğiniz o siyasal Yahudiliğin ayak sesleri aslında 200 yıl önceden duyulmaya başlıyor.
Aynen öyle. Burada siyasal Yahudilik kavramı önemli. Yani Yahudilik bir siyasal bilince dönüşüyor hakikaten. Ulus devletler kuruluyor. Devrimler çağı, Habsbawm'ın dediği gibi devrimler çağı ortaya çıkıyor. İhtilaller oluyor. Ulus devletler kuruluyor. Ve bu siyasal uyanış döneminde Viyana'da yaşayan Theodor Herz, ki biliyoruz Abdülhamit, ikinci Abdülhamit Han'a da geliyor.
Gazeteci.
Gazeteci. 2000 satan bir dergi çıkarıyor. Yani öyle tanınan, bilinen birisi de değil.
Evet.
Fakat demek ki konjonktürün etkisi, Yahudi devleti diye bir risale yazıyor.
Risale kitap da değil.
Kitap da
50-60
değil.
Sayfa.
Evet, böyle bir şey.
Evet.
Ve ondan sonra bu siyasal Yahudilik yükseliyor, uyanışa geçiyor. Yahudilik siyasal bilinç olarak yeniden kendini üretmeye yöneliyor.
Yani o paryalıktan artık hocam
tabii paryalıktan
bir şekilde efendiliğe doğru bir sıçrayış.
Bu paryalıktan kurtulmak istiyor. Bunu çok kötü biçimlerde yaşıyor. İşte Dreyfus'ta yaşıyor. Dreyfus diye bir adam, bir üsteğmen Fransız
Yahudi
ordusunda yer alıyor. Yahudi. Bunun Almanlara ajanlık yaptığı söyleniyor. Böyle bir iddia ortaya atılıyor. Aslında gerçekle bir alakası yok. Bütün şeylerini,
kapoletleri sökülüyor.
Ondan sonra içeri atılıyor. Subaylığa düşüyor. Bu tabii subaylar için çok korkunç bir durum ve Avrupa toplumu da buna, yani bununla hemhal oluyor. Ve Yahudiler arasında da bu siyasal bilinci tetikleyen bir şey oluyor.
Evet.
Yani
bizim yerimiz yok artık bu topluluklarda.
Yani
kendi devletimizi kurmalıyız.
Böyle bir arayış ortaya çıkıyor.
Evet.
Yani ticari anlamda sürekli güçlüler askeri alandan ve siyasi alandan uzak tutuluyorlar.
Dışlanıyorlar.
Ama ticari alandaki sermaye birikimi, Werner Sombart'ın mesela, Sombart'ın kapitalizm ve Yahudilikle ilgili çalışması da önemli.
Evet.
Orada da Avrupa kapitalizmin doğuşunun Yahudilik kökenleri anlatılıyor. Sermaye birikimi Yahudilerin ticari, siyasi alanda da rol almalarını gündeme getiriyor ve dediğin gibi nasıl burjuvazide ticari bir yükselme olup arkasından Fransız ihtilaliyle bir siyasi ayrıcalıklardan da yararlanmak istiyoruz diyorlarsa, Yahudiler de bir dönem sonra bu siyasi tutumlara yönelmeye başlıyorlar ve buralarda arka planda etkili oluyorlar. Fakat kendileriyle ilgili meselelerde Yahudilik siyasallaşıyor.
O Siyonizm ortaya çıkıyor.
Siyonizm ortaya çıkıyor bu siyasallaşmayla beraber. Bu Holokost'la beraber çok daha trajik bir boyuta dönüşüyor tabii.
İkinci Dünya Savaşı'nda
yani Yahudilerin toplanarak kamplarda yakılması, eziyet edilmesi, işkence edilmesi, bütün bunlar Avrupa'nın tabii ırkçı bir yönü var. Yani insanların kanını temel alarak insanları tanımlayan bir boyutu var. Irkların üstünlüğü, ırkların eşitsizliği diye kitaplar yazılıyor. Yani Alman ırkı saf, temiz ırktır. Yahudi ırkı bunu bozuyor. Dolayısıyla
tüm
bu
Yahudilerin yok edilmesi lazım.
Yok edilmesi lazım. Siyonizm bu siyasal Yahudilikle beraber daha etkili bir hal almaya başlıyor. Ve bir patolojiye dönüşüyor aslında bu süreçte. Siyasal Yahudilik de bir patolojidir. Çünkü Yahudilerin normal tarihsel süreç içindeki sorunlarını normal çözümlerle cevap vermiyor. Tam tersine diyelim ki yani işte paryalaşmışsa paryalaştan kurtulmak için herkesin temel insan haklarına yararlandığı gibi Yahudilerin de yararlanmasını gündeme getirmek değil, başkalarını köleleştirerek bu durumdan kurtulma gibi bir Siyonist ideoloji ortaya çıkıyor.
Evet.
Bu Siyonist ideoloji bu açıdan bir patoloji hakikaten, yani bir hastalık.
Bir hastalık değil mi
evet.
hocam? Yani
neden?
Kendi kendini tedavi etmiş o tarihi süreç içerisindeki o paryalaşmanın belki haksız olarak diyelim.
Evet.
Yani
tabii.
Şu an bu ifadeyi de kullanmak istemiyorum
evet.
Yahudiler ama
evet.
yani bir takım haksız ithamlar ya da haksız evet. baskılardan sağlıklı bir kurtuluş değil, bir intikam alma yarışına dönüyor değil
aynen
mi?
Öyle yani üretilen Yahudi devleti ütopyası Siyonizm tarafından geliştirilen dediğiniz gibi intikamla, kinle, nefretle dolu olan bir ütopyadır. Başkalarına hayat hakkı tanımayan, başkalarını köleleştirmeye dayanan bir ütopyadır.
Şimdi hocam sizin yazınızda
Yahudileri de efendileştirmeye dönük bir ütopyadır.
Ütopya. Bir de tabii özellikle bu İkinci Dünya Savaşı'yla birlikte Almanların bu ari ırk tartışmaları, işte Holokost'ta evet. yaşananlar, Holokost hadisesi de Hristiyanlarda da sizin tespitinizde de bir şeye sebep oluyor. Ya biz bunlara gerçekten
günah.
Eziyet mi ettik? İşte
evet, bir günah şeyi var.
Tabii o batıda
duygusu var.
İkinci Dünya yani son yüzyılda bir işte insan hakları, demokrasi
evet.
Kıvılcımları da var. Dolayısıyla hani Yahudiler üzerinde acaba çok mu baskı kuruldu, çok mu
evet.
eziyet edildi diye bir günahtan çıkma duygusu da var.
Evet.
O duygu en son neye sebep oldu? İşte 1948'de
evet.
değil mi hocam? İngilizler
evet.
eliyle Filistin'de
evet.
bir İsrail devleti kurulmasına bu sebep oldu.
Kesinlikle bu Avrupa'nın aslında iki yüzü yani. Avrupa'nın bir yüzünde Roma'dan gelen kuvvet, dehşet, sömürme, emperyalizm var.
Evet.
Diğer yüzünde ise Hristiyanlıktan gelen bir naiflik var. Günahkar olmak ve bu
suçlu
günahkarlığın
hissetmek
suçlu
kendini.
Hissetmek. Günahtan kurtulmak için işte diyelim tövbe etmek, günahını çıkartmak. Kefaretini ödemek, ondan sonra işte çocuklar doğar doğmaz vaftiz etmek. Bu gelenek de güçlü yani. Avrupa tarihi bir yönüyle bu iki şeyin yarışmasıdır. Birbiriyle çatışmasıdır. Bu yani Katoliklikte de kendini gösteriyor. Katolik kilisesi bazen Romalı bir dehşetle, kuvvetle kendini gösteriyor. Ama öte yandan manastır kültürü üzerine de bazen
çok günahkarız, günahtan arınalım.
Evet, böyle bir tutumla ortaya çıkıyor. Ve hatta bu günahkarlıktan arınmak için bütün dünyevi arzuları reddetme tutumuna yöneliyor. Yani arzuyu reddediyor,
i̇şte
evlenmeyi reddediyor.
Papazlar, rahibeler
evet.
evlenmeyecek.
Yani konuşma orucu, bilmem ne orucu yani böyle.
İki uçta, bir mutedil
iki
bir
uç, bir ciddi bir diyalektiğidir bu Avrupa'nın
evet.
aslında. Aynı diyalektiği sekülerleşmesine rağmen yine yaşıyor Avrupa. Yani büyük bir günah işlediğinin farkına varıyor o çatışma sona erince. O İkinci Dünya Savaşı sona erince. Büyük bir günahkarlık altında hissediyor kendisini. Bu kendisine bulaşmış olan bir lanet olarak görüyor. Yani bu Batı mitolojisinde de var. Katil
evet.
öldürüyor, elleri kanlanıyor. Kanı yıkıyor ama geçmiyor bir türlü. Lanetli kan geçmez. Bundan kurtulmak için Yahudiliğin bu üzerlerinde bıraktığı günahkarlıktan günah çıkartmak için onlara bir devlet verme, devlet kurma.
Diyet ödeniyor.
Evet, böyle bir şeye yöneliyorlar. İngilizler tabii o dönemki Batı'yı temsil eden büyük bir güç ve Amerika ile birlikte Almanya'yı da yenen bir güç. Ondan sonra Orta Doğu'ya da zaten hükmeden Osmanlı'nın yıkılmasından sonra bu Filistin bölgesinde de hükmediyor. Fransızlarla beraber Suriye, Irak vesaire Mısır'ı yönetiyorlar.
Ve dünya jandarmalığının henüz evet. Amerika'ya devredilmeden önceki jandarması.
Önceki dönem.
Belki dünya siyasal tarihi açısından da hocam o pik yaptığı zaman yani. Zaten 1950'lerden evet. sonra Amerika artık o jandarmalığı, bekçiliği
zaten
alıyor.
Zaten Balfour anlaşması veya deklarasyonu daha doğrusu. Balfour adını da İngiliz bakanından alıyor. İngiliz bakanın adı bu.
Evet.
Savunma bakanı ve bunu yazıyor ve bunu Yahudilerin başında, Siyonistlerin başında yer alan Amerika'nın en zengin adamlarından birisine gönderiyor. Ve bunun için ayrıca bir takım ciddi girişimlerde bulunuyorlar. Ve Theodor Herzl'e de destek veriyorlar. Diğer Siyonistlere de ve Kudüs'te onlara bir yer kuruyorlar. Şimdi İngilizlerin bu kendi günahlarını bütün Batı adına çıkartmak üzere yaptıkları bir şey bir. İkincisi İslam dünyasının içine hançer soktular deniyor ya evet. Hakikaten öyle. Neden öyle? Çünkü orada artık İsrail olduğu zaman, Siyonistler olduğu zaman Müslüman toplumlar, devletler hep birbiriyle çatışacak ve ortak bir siyasi bütünlüğe varamayacaklar.
Evet.
Ve İsrail onları meşgul edecek. Avrupa, Batı artık İsrail üzerinde onlara yönelik bir takım müdahalelere, yaptırımları gerçekleştirecek. Bugün de bunları yaşıyoruz. İkinci evet. bölümde bahsedeceğiz. Evet. Belki.
Hocam,
İkinci olarak da Yahudilerin özellikle bu Siyonist patolojiyi üreterek kendi içinde İsrail'i tamamıyla kendi efendiliklerini kurdukları, Filistinleri de köleleştirdikleri bir vatan haline getirmeye başlıyorlar.
Evet.
Bunu çok basit, çok çarpıcı, çok etkileyici bir biçimde bir Yahudi ilkokulunda evet. yaşananlarda görüyoruz
evet,
mesela.
Evet. Başında kipalarıyla müfettişler öğrencilere soruyorlar değil
evet,
mi hocam? İşte
evet.
öğrenciler de hep bir ağızdan cevap veriyor.
Evet.
Süleyman Tapınağı'na inanıyor musunuz diyor.
Evet, diyor.
Tapınak nerede inşa edilecek? Mescid-i Aksa'da
diyorlar.
Diyorlar. Mescid-i Aksa ne olacak? Yıkılacak.
Evet.
Kudüs ne olacak? Tamamen Yahudi. Araplar ya ölecek ya köle olacak.
Evet.
Değil mi hocam? Yani bu patolojiyi
bak,
gösteriyor. Yani
kesinlikle yani bu çok patolojik bir şey. Köleleştirilecek. Ya öldürülecek ya köleleştirilecek. Yani düşünün bunu ilkel toplumların yaptığı şeylerdir. Barbarların yaptığı şeylerdir. Demokrasiden bahsediyor bunlar.
Evet.
Ve Orta Doğu'da demokrasiyi temsil eden bir ülke diye Trump tarafından dile getiriliyor. Ama en masum olan çocuklara belletilen şeylere bakın. Fikirlere bakın yani.
Evet.
Siyonizm ideolojisinin ne olduğunu bu aslında çok iyi ortaya koyuyor. Bir militan kampı sanıyorsunuz değil mi yani?
Evet.
Militanların beyinlerinin yıkandığı siyasi ideolojilerle
yani,
öldürmeye yönlendirildiği bir yer sanki.
Hitler'in belki 40'lı yıllarda Alman
evet.
ilkokulunda değil mi hocam? Filmlerinde de bunu
evet,
gösteriyorlar.
Evet. Aynen yani.
Yani o Yahudi filmleri meşhur biliyorsunuz
evet.
yani. Hani Schindler'in listesini izlemişsinizdir.
Evet
hani,
izledim Schindler'in listesini. Evet.
Şimdi orada o işte Yahudi çocukların o reva görülen Naziler tarafından, Nazi subayları tarafından reva görülen ve hepimizi bir şekilde acındıran o filmlerdeki sahneleri aynen şimdi kendileri
evet.
Filistinli çocuklara ya da Filistin'in masum halkına yapmaya çalışıyorlar.
Evet.
Gerçekten hastalıklı
yani bu,
bir durum hocam bu.
Gerçekten
yani.
Bu da İsrail devletinin bir patolojik boyuta sahip olduğunu, patolojik bir devlet olduğunu, terör devleti olduğunu açıkça gösteriyor bu.
Evet.
Yani.
Hocam
bu Yahudiler açısından da aslında şanssız bu durum, kötü bir durum. Çünkü sonuçta Yahudilerin dünya üzerindeki konumunu da tehdit eden bir şey bu.
Meşruiyetini tehdit eden bir şey.
Meşruiyetini tehdit eden bir şey. Müslümanları onlara karşı öfkelendiren bir şey. O nedenle bu patoloji sadece Müslümanları tehdit etmiyor. En çok Müslümanları tehdit ediyor. Ondan sonra oradaki Hristiyanları tehdit ediyor. Ondan sonra dünyadaki Yahudileri tehdit ediyor aslında.
Hocam bir de şu İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki Hristiyan alemindeki bu günah çıkarma bir şekilde anlaşılabilirdi belki.
Evet.
Bizim için anlaşılabilir bir şey değil de Yahudiler
evet.
açısından. Fakat Yahudilerin şimdi dünya çapında siyaset olarak da yaptığı başka bir şey var. Belki Trump'ı da o noktaya getiren oydu. tüm dünya siyasetini bir şekilde, biz bunu hep komplo teorisi olarak çok dillendirmek istemiyoruz bazen. İşte sosyologlar, evet, olayların bir gerçek sebepleri, evet, de vardır diye çok buna yaklaşmıyor ama yani Trump'ı da bir şekilde ele geçirmişler. Bunu da gösteriyor yani bu.
Ya onun da zaten Amerika'da somut maddi
ne kadar güçlü olduklarını
gerekçeleri
gösteriyor
var. Yani Trump işte diyelim Amerika'da istenmiyor, eleştiriliyor, büyük tepkiler var kendisine karşı. Bunu savmak, kendisini korumak, kollamak için
Yahudileri gidiyor, yanına çekmeye çalışıyor.
Yahudilerden destek almaya çalışıyor. Çünkü
bu ne
Yahudiler
demek hocam? Nasıl destek alacak?
Büyük bir sermaye.
Medya
bir
onların
medya
elinde. Mass, evet, medya onlarda.
Evet.
Silah tüccarı onlar.
Evet.
İşte finans merkezlerinin başında bunlar bulunuyor.
Bunlar bulunuyor.
O da kendisine Yahudileri arka yaparak bir meşruiyet kazandırmaya çalışıyor.
Kendisine yönelen bu dalgayı yok etmek
yok
istiyor.
Etmek
yani
istiyor.
Medya biliyorsunuz günümüzde kamuoyu oluşturmada, üretmede çok etkili.
Evet.
Amerikan medyası da neredeyse tamamı Yahudi medyası aslında.
Evet.
Ve Yahudi olmanın da ötesinde Siyonist özellikler taşıyan bir medya.
Evet.
Ve bu Siyonizmin den destek alıyor ve bu kamuoyunun kendisine yönelen eleştirilerini, kendisine yönelen baskısını aza indirmek
aza
istiyor
indirmek
yani
istiyor
aslında.
Evet.
Maddi bir temel var burada.
Evet. Hocam programımızın bu ikinci bölümünde de Kudüs konusunda evet, gerek ülkemiz açısından gerek Arap ülkeleri açısından, Müslüman toplum açısından nasıl bir yol haritası var? Daha doğrusu evet, bir yol haritası var mı?
Evet.
Bu duruma nasıl bir cevap verilecek? Ne tür tepkiler yükseliyor dünyadan? Bunu konuşmak istiyorum. Araplarda bir tepkisizlik olduğu göz önünde. Neredeyse İslam dünyasında hatta uzak doğudan bile ses geldi. Malezya ordumuz hazır.
Evet.
Ne yapacaksak Kudüs vallahi konusunda diye. Malezyalılar ta uzak doğudan ses verdiler ama Kudüs'ün hemen yanı başındaki Arap ülkeleri sessiz bu konuda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir takım girişimlerde bulunuyor, liderlerle evet, görüşüyor. Tabii olayın bir duygu yönü var. Müslümanlar ayağa kalktılar.
Evet.
Ama bu karşı karşıya olunan durumda sadece duygularla, bir takım protestolarla, İslam ülkelerinin işte meydanlarında Yahudi elçiliklerini, Amerikan elçiliklerini önünde protestolarla çözülecek de bir meseleye benzemiyor. Bunun için evet, ince bir siyaset gerekiyor. Hem uluslararası düzeyde, kendi aramızda, İslam ülkeleri arasında, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye olan ülkeler arasında bir ince bir siyaset gerekiyor. Ve görünen o ki bu mesele 1948'de İsrail'in kurulmasından sonraki en büyük adım.
Evet.
En büyük adım, yeni bir adım. Bu nelere gebe bunu bilmiyoruz. Orta Doğu'da belki büyük bir savaşa gebe, Arap dünyasının daha da parçalanmasına gebe, birçok meseleye gebe. Tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerek dünyadan, Hristiyan alemi için de önemli bir yer çünkü
evet,
Kudüs.
Evet.
Nasıl değerlendiriyorsunuz? Özelde de bizi değerlendirirsek hocam.
Evet. Aslında yani bir Batı dünyasında, özellikle Avrupa Birliği'nde belli ölçülerde önemli tepkiler oldu, açıklamalar oldu. Macron'dan tutun da diğer liderlere kadar.
Evet.
Trump'ın ortaya koyduğu bu davranışın yanlışlığını ifade eden, gündeme getiren açıklamalar oldu. Bunlar önemli bence. Şu an bir yaptırıma dönüşmedi ama bu konuşmalar bir yaptırıma dönüşebilir. Bunların yönetmek, bunları daha da ileri adımlara taşımak önemli. Fakat Arap dünyasına hakikaten baktığımız zaman hayal kırıklığıyla karşılaşıyoruz. Arap dünyasında Arap halklarının çok ciddi tepkisi yok. Bir nedeni de tabii bunun Arap rejimlerinin çok baskıcı olması. Yani Körfez bölgesinde Arabistan şimdi bir aktörlüğe yöneldi Muhammed Bin Selman'la birlikte. Bu aktörlüğün temeli de ben öyle diyorum, yani Arapçılık ve kapitalizme dayalı yeni bir dönemi başlatmak istiyorlar. Bu Arap milliyetçiliği ve kapitalizme dayanan bu arayışta Amerika Birleşik Devletleri Tanrı'nın tamamıyla emrinde oldukları gözüküyor. Yani ona göre hareket ediyorlar. Trump'la görüşmeler yaptılar ve ılımlı İslam adı altında bölgesel bir takım dönüşüm programlarını başlatmayı istiyorlar. İşte kadınların araba sürmesini başlattılar. Şimdi sinema açacaklarını söylüyorlar Arabistan'da.
Evet.
Ve bunun daha çok Kudüs'le ilgili olan siyasi cephesi önemli. Orada da yansıyor. İşte bu Arabistan'ın Arabistan'ın siyasi pratiklerine baktığımızda bu konuda işte fetvalar çıkıyor, fetvalar yayınlanıyor. Din adamları İsrail'le beraber çalışabileceklerini söylüyorlar. İşte Trump'ı zor durumda bırakmamak gerektiğini söylüyorlar. Yani tamamıyla Trump'ın bu politikasını destekleyen bir Arabistan siyaseti var. Bu siyaset çerçevesinde Birleşik Arap Emiratı, o da zaten Arabistan'la beraber hareket ediyor. Mısır, Sisi'nin çok cılız bir sesi çıktı. Fakat Sisi de kendi varlığını Arabistan'a bağlı boşu olduğu için bu konuda serbest hareket edemiyor. Ama Mısır'da çok önemli tepkiler olabilir yani. Mısır bir Arabistan gibi değil. Orada İslami hareketler ciddi anlamda bastırıldı ama aydınlar var, ulema var, farklı düşünenler var yine de.
Evet.
Fakat asıl gene burada öteden beri en büyük mücadeleyi yürütenler olarak Suriye, İran, Türkiye, Hamas ve Hizbullah vardı aslında. Suriye Savaşı'na kadar da bu cephe İsrail'e karşı ciddi anlamda bir kuvvet oluşturuyordu. Zımni bir şeydi bu.
Evet.
Gizli olan bir şeydi.
Evet.
Yani stratejik durumlarda kendisini ortaya koyuyordu. O nedenle İsrail kolay kolay hareket edemiyordu. Bir takım baskıları bugünkü kadar şiddetli bir biçimde ortaya konmuyordu. Bu yeniden oluşabilir mi? Bence burada İran, Suriye, Türkiye'nin bu konuda ittifakı oluşabilir. Bu müsait çünkü geçmişte de oldu. Artı Rusya'da bölgesel siyaset açısından Amerika Birleşik Devletleri'nin çok fazla nüfuz etmesinden yana değil. Dolayısıyla daha
zaten
önce
Suriye'de de şu an aktif rol oynuyor.
Aktif rol oynuyor. Daha önce de yani Arap Nasyonal Sosyalizmi döneminde de İsrail konusunda bir
Arapların
takım yanında yer aldı. O nedenle yeni dönemde de yine bence bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmesi önemli. Putin'le yaptığı görüşme. Yeni dönemde de büyük ihtimal Amerika'nın burada etkili olmasına rıza göstermeyebilir. Bu konuda çok etkili, açık bir destek vermese de İran ve Türkiye ve Suriye'yi destekleyecek diye bir düşünüyorum yani.
Evet.
Böyle bir şey var. Bizim burada tabii de dün biz işte Esed'le savaşıyorduk, İran Şii'dir vesaire, bunlarla bu meseleyi algılamamızın bir manası yok.
Bu başka bir
İran
boyutu var.
İran yine Şii'dir. Biz
evet,
elbette Şii tehdidini yine düşüneceğiz. Ehl-i Sünnet anlayışına sahip çıkacağız. Esed'in yaptığı katliamlar vardı, doğru. Onları da unutmayacağız.
Putin'le
ama
daha mesafeli duracağız.
Putin'le mesafeli duracağız ama İsrail konusunda da hakikaten olumlu adımlar atılıyorsa,
Amerika'yı da arkasına almışken bunlar hocam, Amerika'yla yani işbirliği yapamayacağımıza göre.
Evet, dolayısıyla bizim bunlarla beraber olmamızda bu konuda bir sakınca da yok yani.
Evet.
Bir devletle bir konuda beraber olmanız her konuda beraber olacağınız anlamına gelmez.
Gelmiyor.
Dolayısıyla Türkiye de burada çok öne çıkan bir ülke. Arap dünyasında bir tek Ürdün, Ankara'ya işte kral geldi ve Türkiye'nin yanında yer alacağını söyledi. Çünkü Ürdün birebir etkileniyor burada. Doğu Kudüs uzun süre Ürdün'ün hakimiyetindeydi.
Evet.
Hala aslında Doğu Kudüs Mescid-i Aksa'nın bakımı vesaire vakıf, bunlar Kudüs'ün desteklediği yapılardır. Dolayısıyla oraya yapılan her müdahale Ürdün'e yapılan bir müdahaledir.
Evet.
Ürdün nüfusunun çoğunluğu da Filistinlerden oluşuyor.
Evet.
Canı doğrudan yanan bir ülke.
Evet, evet. Lübnan'dan henüz bir ses var mı
Lübnan'da
hocam?
Lübnan'da bir ses gözükmüyor ama.
Gözükmüyor. Zaten
bence
Hariri,
orada
Hariri'nin belki Hariri de acaba Suudluların baskısıyla mı istifa etti? Yani bütün bunlar öngörülüyor muydu hocam?
Evet, ya büyük ihtimal o çıkıyor ortaya
yani
aslında.
Yani bu hocam benim anladığım kadarıyla gerek yani Trump Evet, geçen programımızda da görüştük. 1995'te Amerikan Kongresi devlet başkanlarına vermiş bu büyükelçilikleri taşıma yetkisini, ama yani Bush, Clinton, Obama bunu ertelemişken Trump'ın bunu bir seçim vaadi olarak vermesi, Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapacağız demesi ve tam da böyle bir zamana denk getirmesi, ben önceden en azından Suudlularla bu işin konuşulduğunu düşünüyorum.
Kesinlikle o çıkıyor.
Hocam, bu olaydan 6 Aralık günü Middle East Monitor diye bir site, Orta Doğu haberleriyle tanınan ve bağımsız bir site, orada Trump'ın kararından bir hafta önce Arap liderler İsrail'le en yüksek düzeyde diyalog kurmalar için Filistinli liderlere baskı yapıyor diye haber çıkmış.
Evet.
Yani içerideki Filistinlileri de hani İsraillerle kucaklaştırmaya yanaşan bir Arap siyaseti
yani
var.
Yani bu da ne? Hani iki devletli bir çözüm değil.
Değil.
Kudüs diyelim, Doğu Kudüs işte Filistinlerin başkenti olsun, Filistinlere ait olsun, bu da değil.
Değil hocam, hatta Abüstis diye bir köy varmış. Evet. Diyorlarmış ki siz tamamen Kudüs'ü unutun, Araplar söylemiş bunu. Abüstis adlı köy sizin başkentiniz olsun demişler. Hatta ben birkaç yerde okumuştum, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hani Araplar, Yahudi bürokratlardan böyle köşe bucak kaçar, yüzlerini bile görmek istemezdi. Şimdi Birleşmiş Milletler'in koridorlarında Arap elçilere yollarını düşürmek için yol değiştiriyorlar. Onlarla sürekli kucaklaşıyorlar diye bir iki hafta önce böyle haberler vardı. Ya bir danışıklı bir dövüş var.
Yani o açık,
işin içinde o belli yani.
Çünkü İran'ın işte bu genişleme karşısında Arabistan ciddi anlamda kendisine tehdit olarak gördü. Yemen'de bunu net bir biçimde yaşadılar. Lübnan'da Hariri meselesini yaşadılar aynı şekilde. Ve buna karşı ne gerekiyorsa Amerika Birleşik Devletleri ile ve İsrail'le anlaşıyorlar.
Evet.
Bu hakikaten bu elitler, bu rejimler kendilerini güvenceye alabilir ama bu toplumların kaderleri açısından bir zillet durumu bu.
Evet.
Bu uzun sürede bu aslında garantide mümkün değil. Çünkü bu toplumlar, bu insanlar, bu halklar dünyada olup bitenleri gören insanlar. Yani eskisi gibi bir tek televizyon kanalı izlemiyorlar. Bir tek gazete okumuyorlar. Dünyaya kapalı değiller.
Evet.
Dolayısıyla daha önce birçok isyan hareketleri, terör hadiselerini yaşıyoruz. Bu ülkelerde yine bu isyan hareketleri ve terör hareketleri ortaya çıkar ve bu ülkeler yine huzursuz bir biçimde yaşamaya devam ederler.
Hocam, şimdi enteresan. Bunu sormak istiyorum hocam. Bundan önce bir bilgi daha var. O da ilginç. Trump'ın biliyorsunuz Yahudi bir damadı var. Evet. Jared Kushner.
Kushner, evet.
Kızının da hatta Yahudi inancını benimsediği söyleniyor Trump'ın. Evet. Filistin sorunu konusunda damadı bu Kushner'ı görevlendiriyor. Kushner'ın da Suudi Arabistan'ın şimdi veliaht prensi
Muhammed Bin
Selman'la da çok iyi iş ilişkilerinin olduğu söyleniyor.
Evet.
Yani oradan çok ilginç diyaloglar, işbirlikleri olduğu gözüküyor. Hocam şunu sormak istiyorum ben. Şimdi haberler çıktı. Suudi Arabistan'da bir tepki verilmemesi, Kudüs'ün işte İsrail Devleti'nin başkenti ilan edilmesiyle ilgili herhangi bir zaten gösteri diye bir şey yok da burada.
Birçok insanı tutukladılar. Yani sivil... Kabe imamlarından tutun da birçok ulamadan insanlar, ondan sonra prensler.
Evet. Yani
bu muhalefeti aynı zamanda
susturdular.
Susturdular yani. Ondan sonra bu tür girişimlerde bulundular.
Bizim daha önceki programlarda konuştuğumuz o Suud prenslerinin tutuklanması, yeni bir kapitalizmin doğduğundan bahsetmiştiniz siz. Bir artçılarından birinin de bu olduğunu anlamış olduk biz.
Açık yani.
Şimdi böyle bir habersiz bir toplum var. Yani sivil toplum örgütü yok.
Yok.
Basın yok. Biliyorsunuz Katar'la ilgili sıkıntı yaşandığında Suudluların kararlarından birisi El Cezire'nin yasaklanmasıydı. Hatta Suud'daki, Mekke, Medine, Riyad'daki otellerde El Cezire kanalı varsa o otellerin lisanslarının iptal edileceği bile söylendi yani.
Evet. Evet.
Yani bir uydudan yayın yapan bir kanala bile şeyleri yok, tahammülleri yok. Ya bu nereye gidecek? Yani
bu şu açıdan da dikkat çekici. Evet. Amerika Birleşik Devletleri çeşitli propaganda makinalarıyla Türkiye'de demokrasi yok, diktatörlük vesaire diyor sürekli.
Evet.
Öte yandan Arabistan'da bu anlattıklarınız ortada.
Ve onlar en büyük işbirlikçisi.
Evet, en büyük işbirlikçisi. Ne kadar iki yüzlü bir dünya
politika.
Düzeni var, onu görüyoruz yani.
Evet.
Bu dünya düzeninin uzun süre varlığını sürdürmesi mümkün değil zaten.
Evet.
Ve bu yine aynı şekilde Arapların İslam ümmetinin meselelerine sahip çıkmaması durumunda Türkler ve Farsların burada öne çıkacağını gösteriyor. Bir de böyle bir realite var.
Evet. Hocam yani şeye açıkçası. Baktığınız zaman hani o Arap sosyalizminin, Arap milliyetçiliğinin ayyuka çıktığı zamanlarda işte Cemal Abdülnasır zamanında hani o
evet.
Baas rejimlerinin zirveye çıktığı zamanlarda bile böyle bir şey.
Tabii.
Bir demokrasi kültürü yokmuş ama hocam
evet.
Yani hep böyle
evet.
Bir kurtarıcı bir evet. Mehdi anlayışı üzerinden yürümüş yani
evet.
Arap toplumları gerçekten bu manada demokrasi kültüründen çok
yok,
uzaklar.
Çok uzaklar maalesef
yani. Habersiz
yani.
Baskılanmış bir toplum evet. Söz konusu
maalesef.
Yani Mısır'da böyle, Suud'da böyle, Suriye'de böyleydi. Ürdün, Lübnan'da böyle hocam yani hani Lübnan'da kısmen yine bir
evet.
Demokrasi var ama orada da ciddi bir Hristiyan etki
evet.
Söz konusu.
Etki söz konusu.
Yani buradan... Bu
şimdi
neye
bir tek
evrilecek?
Demokrasiye iki ülke geçti yani. Birisi işte İran Farslardan oluşuyor.
Evet.
Diğeri Türkiye, Türklerden oluşuyor. Yani
ve
Arap...
Türkiye'nin de sürekli baskılanmaya, güya
evet.
Beğenilmeme üzerinden Türk demokrasisi de baskılanmaya
evet.
Çalışılıyor.
Evet.
Halbuki hocam çok ilginç askeri rejimde 1980 askeri rejiminde 2 Aralık 1980'de yine Kudüs'ün İsrail tarafından başkent ilan edileceği açıklanmış. Bizim o zamanki Kenan Evren'in başında olduğu junta rejimi yine posta koymuş bunlara.
Evet.
Yani tabiri caizse büyükelçi çağrılıyor ve İsrail'le ilişkiler en asgari seviyeye çekilmiş. Hmm. Yani bizim askeri rejimlerimiz bile
evet, bu konuda duyarlı
bu konuda
yani.
Duyarlı, daha demokratik
evet.
Davranıyor.
Ya, evet. Hakikaten.
Nasıl çıkar hocam?
Yani
biz
çok...
Arap Baharı'nı gördük. Bir çıkış umudumuz vardı.
Olmadı.
Çıkamadık.
Evet.
Nasıl
şimdi
görüyorsunuz Arap
toplumlarını? Arap Baharı olmadı. Mevcut diktatör rejimler değişmedi. Demokrasiye
evet.
Evrilmedi. Bunun yerine Muhammed Bin Selman gibi bir affedersiniz soytarı çıkmış. O işte ılımlı İslam diyor. Bilmem özgürlük getireceğim diyor. Popüler bir özgürlük savunusu
evet, evet.
içinde.
Kadınların araba kullanması.
Aslında bu özgürlük değil. Bu kapitalistleştirmedir yani.
Evet.
Buna özgürlük denmez. Çünkü
evet.
Özgürlük olsa önce insanların en temel haklarını, görüşlerini ortaya koymasına imkan verirsiniz. Değil mi?
Yani özgürlük
en
kadınların araba kullanması.
Kadınlar hocam. Araba kullanacak. Bir de çölde araba kullanan kadın neyle araba kullanıyor? Bir reklamları vardı mesela. Bu
evet.
Özgürlüğü bir reklamla anlatıyorlar. Kapitalizmi en üst düzeyde imgeleyen ürünlerin başına ne geliyor?
Otomobiller.
Otomobiller.
Evet.
Başka? Kola.
Kola.
Mesela.
Evet.
Orada otomobil ve kola kullanılıyor. Çölde özgürlüğü kadın kolayla ve otomobille elde ediyor. Yani kapitalizmle elde ediyor. Bunları savundu ılımlı İslam'da özgürlük de bu. Bununla özgürlük gelmez. Bununla ancak konformizm gelir ve
evet.
Konformizm daha önce çözüm olmadı. O nedenle Kral Faysal geldi. İşi ele aldı ve oraya bir düzen vermeye çalıştı. Arabistan'ı belli bir süre daha yaşattı.
Evet.
Bu konformizm kendi içinde ciddi iç çatışmalara yol açar Arabistan'da. Arabistan'ın bu Vahabiliğin kendi içindeki çatışması kadar diğer meselelere de yol açar bence. Dolayısıyla burada iş yine Türkiye ve İran'a kalıyor. Türkiye ciddi anlamda burada bir aktörel rol oynamış gözüküyor.
Evet.
Cumhurbaşkanımız hakikaten bu konuda kendi varlığını tamamıyla ortaya koyarak hareket ediyor. Yani Kudüs kırmızı çizgimizdir diyor. Trump'ın yaptığı yanlıştır
İsrail
diyor.
İsrail terör devletidir.
İsrail yani. Terör devletidir diyor. Yani bu Sayın Cumhurbaşkanımız da siyasetle ne kadar aslında serbest ilişki kurduğunu da gösteriyor. Yani daha önce İsrail'le sorunları çözmek için oturup konuştuk, görüştük ama bugün...
Bu başka mesele.
Bu başka ama bugün İsrail'in bu hakikaten
aymazlığı, utanmazlığı, işgalciliği karşısında, kan dökücülüğü karşısında da çıkıp diyoruz ki kılıcımızı ortaya koyuyoruz, bunu yapamazsın diyoruz.
Evet.
Dünyada bu işgalciliğini deşifre edeceğiz, ortaya koyacağız. Buna karşı mücadele etmek için bütün dünyanın kurumlarını, insanlarını, duyarlı olan noktalarını harekete geçireceğiz,
evet,
diyor.
Evet.
Yani bu hakikaten Türkiye'nin yaptığı çok olağanüstü bir şey.
Evet.
Bu hani İslam dünyası yönetmek deniyor falan. Bu böyle Kureyşlilikle, Arap'tan gelmekle, kanla ilgili olmaz. Bu tavırla olur yani.
Evet.
Sen İslam ümmetinin bir sorununa, temel bir sorununa parmak basıp ona sahip çıkmaya kalkışıyorsan, mücadele ediyorsan, bu milletin de yönetme meşruiyetini ortaya koyar.
Evet.
En önemli meşruiyet.
Son bir iki programdır tekrar, evet, ettiğimiz yapıcı umut. Değil
yapıcı
mi hocam?
Umut budur yani.
Yıkıcı umuttan yapıcı,
aynen,
umutla
öyle. Türkiye
büyük bir adımdır
umut
ve biz hep, abi, yapıcı umudu destekliyoruz.
Evet. İnşallah.
Hocam çok teşekkür ederim, evet, bu değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Kudüs'ü konuştuk. İnşallah başka zamanlarda yine Kudüs'ü konuşuruz ama güzel haberlerle konuşuruz, iyi haberlerle konuşuruz. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın efendim.